Ayrım 2, sayfa 22. At, Bowers dosyaları 3, Stephen James. 3. bölüm. Cheyenne yanıma gelerek, mesajı bırakanın Taylor olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu. Sebastian Taylor, FBI'nin en çok arananlar listesinde yer alan ve birkaç ay önce benimle özel olarak ilgilenmeye başlayarak bana alaycı mektuplar ve ailemin gizlice çekilmiş fotoğraflarını gönderen eski bir suikastçıydı. Bütün notlarını Şubat ayında San Diego'da üzerinde çalıştığım bir vakada iki katilin kod adı olarak kullandığı gölge adıyla imzalıyordu. Zarfların üzerinde bulunan DNA örneği bize bu mesajları gönderenin Taylor olduğunu ve hatta onun bu iki katilden birinin babası olduğunu göstermişti. İki hafta önce bir polis memuru Taylor'ın mektup postaladığı yerel bir posta kutusunun yakınındaki çamurlu arazide tekerlek izleri bulmuştu. Bu tekerlek izlerinin onun aracına ait olup olmadığını henüz bilmiyorduk. Ama iyi bir başlangıçtı bu ve Kurt'un ekibi bunun üzerinde çalışmaktaydı. Bu Taylor'ın işleyeceği bir suç gibi görünmüyor dedim Cheyenne. Ayrıca daha önce gönderdiği mesajların hepsi el yazısıyla yazılmıştı. Kayıt değildiler. Sana kişisel mesajlar göndermeyi alışkanlık haline getirmiş başka katil var mı? Şu ara yok. Eğer gerçekten katil Taylor ise ve beni Chicago'da görmeyi planlıyorsa buna hazırlıklı olmalıydım. Bu nedenle Cheyenne'le birlikte girişe vardığımızda cep telefonumu çıkarıp bir odan bir arkadaşımı arayacağım. Bazı şeyleri ayarlamalıyım dedim. Dikkatli ol Pat. Sesinde derin bir endişe hissediliyordu. Bir meslektaşta olması gerekenden daha derin. Bu farklı. Hoşuma gitmedi. Hem de hiç.
Anladım.
Aramızda kısa tuhaf bir an yaşandı, sonra o madene döndü, ben de hızlı arama tuşuyla Ralph'i aradım. Özel ajan Ralph Hawkins sadece FBI'nin Ulusal Şiddet Suçları Analiz Merkezi ya da NCAVC'nin vekil müdürü değil, aynı zamanda benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Washington'da FBI genel merkezinde olduğu halde biliyordum ki yarın Chicago Adliyesi'nde bulunmak üzere bir ekip oluşturabilecek biri varsa bu oydu. Cevap vermesini beklerken güneşin neredeyse dağların ardında kaybolmak üzere olduğunu ve günün geceye dönmeye başladığını fark ettim. Helikopterin indiği düz arazinin az ilerisinde balta girmemiş ladin ormanları yamaçlarından aşağıya uzanan fırçalar gibi görünüyordu. Onların ötesinde yer yer karla kaplı zirveler gökyüzüne yükseliyordu. Cep telefonumun hattı kesildi, ben de helikoptere doğru ilerleyip yeniden denedim. Az ileride madene çıkan çukurlu yolda bir araç bir bariyerin önüne gelerek durdu ve içinden Denver'ın adli baş tabibi Dr. Eric Bender indi. Kalın gözlükler, sakin bir yüz ifadesi. Eric'in boyu neredeyse 1.85'ti ve incecik bir adamdı. Her zaman dengesini bulmakta güçlük çeken biri gibi görünmesine neden olan kambur ve aylak bir yürüyüşü vardı. Telefonda olduğumu fark etmiş olmalıydı ki selam vermek için seslenmek yerine yalnızca başını salladı. Ben de ona selam verdim. Eric de ilk kez geçen sene üvey kızımla birlikte Denver'a taşındıktan bir ay sonra tanıştık. Tessa kolaylıkla arkadaş edinen bir kız değildi. Bu nedenle Eric'in kızı Dora'nın da liseye yeni başlamış olduğunu öğrendiğimde pek memnun olmuş, hatta kızların iyi anlaştığı ortaya çıkınca daha da sevinmiştim. Ralph telefonu açtığı sırada Eric de madene girip gözden kayboldu. Ona hızla mesaj kaydından ve bunun Taylor olma ihtimalinden söz ettikten sonra tamam dedi. Birkaç görüşme yapacağım. Chicago'ya bizzat geleceğim. Sen ne zaman şahitlik edeceksin?
Saat 1'de. Calvin beni havaalanından alacak.
Veryonich?
Evet.
Seninle adliyede buluşuruz. Ralph nadiren gerektiğinden fazla sözcük sarf ederdi. Eğer bu Taylor ise onu yakalayacağız.
Telefonu kapattı.
Bölgedeki havaalanlarına fazladan monitör yerleştirilmesini sağlayabilirdik. Fakat Taylor'ın Chicago'ya gelmek isterse bir şekilde yolunu bulacağını hissediyordum. Yine de Denver FBI saha ofisindeki danışmanımı arayarak batı ve orta batıdaki tüm hava alanlarına bir FAA alarmı vermesini rica etti. Polis genel merkezinden beni buraya getiren ortak çalışma timi helikopter pilotu kokpite yaslanmış dikiliyordu. Wall Street Journal üzerinden gözlerini kaldırıp hazır mısın diye sordu. Birkaç dakika daha. Albay Cliff Freeman geçen yıl 44 yaşında hava kuvvetlerinden emekli olmuştu ve şimdi de federal yönetim için yarı zamanlı helikopter pilotluğu yapıyordu. 11 yaşında ikiz oğulları olan bir aile babasıydı. Kısa kırpık saçları vardı ve hala oldukça iyi bir fiziğe sahipti. Yeni çıkan ileri teknoloji ürünü malları bulmakta becerikliydi. Heather'ın cesedine son bir kez göz atmak için tünele döndüm ve nihayet yeterli olduğunu düşündüğümde kokpitte Cliff'e katıldım. Havalandığımızda az ötedeki Ulusal Arapaho ormanından geçerek dağlardan aşağı inen virajlı seyrek patikaları ve toprak yolları fark ettim. Katilin kullandığı çıkış yolu tespit edilemeyecek kadar zor olamazdı. Arazinin yapısını inceledim ve ayrıntılarını ezberledim. Sonra güneş dağların ardına kaydı ve Rocky dağlarının arkasından gece yüzünü göstermeye başladı. Mesaj kaydı, beynimde dönüp duruyordu. Chicago'da görüşürüz, Ajan Bowers. Görüşürüz dedim kendi kendime. Dağların etekleri üzerinden geçerek ertesi günkü uçuşum için hazırlanabileyim diye Denver'a doğru uçtuk. 4. Bölüm. Bearcroft madeninin 27 kilometre güneydoğusu, saat 20:12. Sebastian Taylor yıllar içinde tedbirli olmayı öğrenmişti. CIA'de çalıştığı dönemde sorunlu insanlarla uğraşmanın yollarını ararken tedbirli olmuştu. Politika yaptığı sonraki 10 yıl boyunca da önceki işini gizli tutmak konusunda tedbirli davrandı. Ardından gelecekteki başkanlık yarışının altyapısını oluşturduğu 4 yıllık Kuzey Carolina valiliği süresince çok daha tedbirli olmaya uğraştı. Tedbirli, tedbirli, her zaman tedbirli oldu. Duştan çıkıp kurulandı, ardından lavabonun yanındaki setin üzerinde duran glokunu alıp yatak odasına açılan kapıyı araladı. Her zaman tedbirli. Hepsinin ötesinde eski bir iş ortağını öldürerek FBI'ın en çok arananlar listesine girip itibarını kaybettikten bu yana geçen son 7 aydır hiç olmadığı kadar tedbirliydi. Sebastian yıllarca Amerika için sadece en iyi olanı yapmıştı. Ne var ki ülkesi ona geçen Ekim ayında sırt çevirip kendisini aranan bir adam olarak kovalamaya başladığından beri vicdanında farklı bir sadakat kapısı aralanmış ve paranın en az vatanseverlik kadar güçlü bir itici kuvvet olduğunu keşfetmişti. Sebastian giyinip silahını kuşanırken bütün bunları geçirmişti aklından. Sonra da el yapımı Tarin Rose Chester marka Oxford ayakkabılarını geçirdi ayaklarına. İtalyan ayakkabıları dünyada yapılan en iyi elbise ayakkabılarıydı. Her ne kadar yaptığı alışverişleri dikkat çekmeyecek ölçüde tutması gerektiğinin bilincinde olsa da kendini birkaç kaçamak yapmakta özgür bırakıyordu. Yaşama bir küçük kalifiye dokunuş. Son birkaç aydır kendine yeni bir kimlik oluşturmuş, Denver'ın yaklaşık 50 kilometre batısında dağların arasında kuytu bir noktada bir ev seçmiş ve yanlış zamanda yanlış yerde biten baş belası bir FBI ajanına karşı yapacağı ikinci hamleyi planlarken bıraktığı izleri dikkatlice örtmüştü. Özel ajan Patrick Bowers. Ayakkabılarını bağlayan Sebastian doğruldu, el yapımı Anderson Shepherd ceketini omzundaki silah kılıfını kapatmak üzere düzeltti. Evet, kalifiye dokunuşlar. Tam da bu nedenle bu gece yeniden Bridget Marcello'yu görmeye gidecekti. 50'yi biraz geçmiş olmasına rağmen Sebastian kendine kusursuz biçimde bakmıştı ki bu kadınlarını gençlerden tercih eden bir adam için kolaylık sağlıyordu. 27 yaşındaki Bridget kıvrak ve çekiciydi, ilgiyi hak ediyordu. Geçen ay bir gece seviştikten sonra Sebastian'a kısık ve şefkatli bir ses tonuyla ''Bunu yaptığıma inanamıyorum, babam olacak yaştasın.'' demişti. Ve sen de demişti Sebastian kızı kendine çekerek, benim gerçek aşkım olacak kadar yaşlısın. Kız kollarında erimiş ve yeniden sevişmişlerdi. İşte insanlardan istediğini almak için onlara yalnızca duymak istediklerini söylemek gerekir. İçinde Bowers'ın üvey kızı Tessa'nın fotoğraflarının olduğu ambalaj kağıdından yapılmış zarfı alıp evrak çantasına koydu. Saatine göz attı. 20:22. Saat 21'de Bridget'i almadan önce fotoğrafları postalamaya yetecek kadar zamanı vardı. Kesinlikle 8 mektuptan sonra FBI neredeyse Denver bölgesindeki postanelerin tamamına 100 tanıma amaçlı güvenlik kameraları yerleştirmiştir. Federallerin mektuplarının izini şehirde rastgele seçilen evlerde sürmesini sağlamak daha iyi olur. Sadece mektuplarını gündüz yerine gece atan bir geri zekalı bul ve bayrağı havada duran posta kutusuna zarfını iliştir. Tedbirli ol, uyanık ol. Sebastian Taylor hafife alınacak biri değildi. Garaja girdi, ışıkları açtı ve haklı olarak spor bir araçtan ziyade lüks bir araç olarak tanımlanabilecek Lexus RX'ine doğru yürüdü. Sürücü mahallenin kapısını açtı ve bıçağın soğuk temasını sağ aşil tendonunda hissetti. Davetsiz misafirin sol ayağındaki tendonu öncekinden daha da derin kesmesiyle bacaklarının güç kaybettiğini fark etti. Acıya dayanmak üzere eğitilmiş olmasına rağmen Sebastian'ın nefesi gayri ihtiyari kesildi ve yere yığıldı. Ne var ki yere yıkıldığı sırada glokunu çekmişti bile. Nişan aldı fakat adamın Lexus'un arkasına dolanmış olduğunu çok geç fark etti. O dönüp ateş edene kadar adam üstüne çıkmış, sırtına dizini dayayıp göğsünü betona yapıştırarak sağ bileğini ve kolunu kavramıştı. Hayır! Sebastian adamın ellerinin pozisyonunu fark etti ve ne olacağını anladı. Hayır! Ancak bu acayip vaziyeti yüzünden onu durdurmak için elinden bir şey gelmiyordu. Olamaz! Adam ani ve kesin bir güçle öne eğilirken her iki elini de bükmeye devam ediyordu. Sebastian'ın sağ bileğindeki kemikler parçalanırken güçlü bir çatırtı duyuldu. Adam Sebastian'ın tutmayan elinden bloku alarak mutfak kapısına doğru fırlattı. Sonraki bir dakika süresince Sebastian yalnızca koluna doğru yayılan ve bacaklarına vuran acıyı duyabildi. Bunu kontrol altında tutabilmek için öylece uzandı. Yapamadı. Ayağa kalkan adam Sebastian'ın her iki aşil tendonunu da kestikten sonra elinden düşürmüş olacağı usturayı buldu. ''Bilek için üzgünüm Vali Bey. Silahını beklediğimden daha hızlı çektin. Yaptığın işte gerçekten iyisin.'' Sebastian saldıranın kim olduğunu görmek için sırtı üzerine yuvarlandı. Siyah kar maskesi, siyah sweatshirt, kot pantolon, kahverengi deri eldivenler. Elinde tuttuğu usturadan parlak taze kan betona damlıyordu. Ama bu kimdi, kimdi bu adam? Geçmişinden biri mi? Vuramadığı bir hedef. Acıya hükmet, acıya hükmet. Hayır. Bütün görevlerini harfiyen yerine getirirdi, asla yarım bırakmazdı. Sebastian çektiği acının bir nebzesini bile sesine yansıtmadan sordu. ''Kimsin sen?'' Adam bir süre ona bir insana değil de kavanozdaki bir canlı türüne bakarmış gibi baktı. ''Bana Giovanni diyebilirsin. Bu gecelik bu kadar bilgi yeter. Ne dersin gölge?'' ''Kim olduğumu nereden biliyor?'' Sebastian gözlerini kısarak kar maskesine ne gerek var? Yalnızca korkaklar maskelerin arkasına saklanır dedi. Akıllı adamsın. Güvenlik kameralarından 3 tanesini tespit edip devre dışı bıraktım. Ama daha fazlası olabilir. Sen öldükten sonra polisin beni teşhis etme riskini göze alamam. Sebastian ölüm tehdidini düşünmedi. Bu gece ölmeyecekti. Giovanni olarak anılmak isteyen adam Sebastian'ın ayaklarının dibinde oluşan kan gölüne uzun uzun baktı ve cebinden beyaz bir mendil çıkararak usturayı temizledi. O bilek gerçekten acıyor olmalı. Aşil tendonları da öyle. Duyduğum kadarıyla yalnızca doğum yapmak ve kırık kalça kemiği bu tendonların kesilmesinden daha fazla can yakarmış. Sebastian böyle bir durumda küfretmenin, yalvarmanın ve ağlamanın faydasız olacağını biliyordu. Bu nedenle baş döndürücü acıya rağmen sessiz kaldı. Sadece dinledi ve plan yaptı, cevap vermeye hazırlandı. Adam usturayı temizlemeyi bitirdi ve kapatıp kotunun cebine soktu. Sebastian bacaklarının seyirdiğini duyuyordu, onlara hakim olmaya çalıştı, istem dışı titremelerini engellemeye uğraştı ancak başaramadı. Ve Giovanni bunu fark etmiş olacaktı ki utanacak bir şey yok dedi. Sebastian adamın sesinde bir hayranlık sezdi. Cidden acıya dikkate değer ölçüde iyi dayanıyorsun. Sebastian sol elini yavaşça yere dayayarak serin betondan destek aldı. Yedek silahını almak üzere uzanmak için sadece bir ana ihtiyacı vardı. Tedbirli. İşte bu an tedbirli davranmış olmaktan ötürü kendini takdir ettiği bir andı. Bilek kılıfındaki Smith Wesson yapımı MP-340 Scandium gövdeli, 357'lik Magnum Smith Wesson tarafından üretilen en güçlü Magnumlardan biriydi. Kalifiye dokunuşlar, hafife alınmayacak bir adam. Giovanni Sebastian'ın dengesini kaybettiğinde yere düşürdü, evrak çantasını aldı ve garajın bir tarafındaki tezgahın üzerine koydu. Vali Bey, alışveriş merkezlerinin park yerlerinde, evlerinin garajlarında, insanların arabalarının altında bekleyen psikopatla ilgili anlatılanları duymadın mı? Tam arabalarına binecekken bu tendonlarını kesip onları etkisiz hale getiriyormuş. Arabanın altına bakman gerekirdi. Sebastian adamın çantayı açarak Tessa Bernice Ellis'in fotoğraflarının olduğu zarfı çıkardığını gördü. Cebinden siyah uçlu bir keçeli kalem çıkarıp üzerine Sebastian'ın okuyamadığı bir şeyler yazdı. Silaha uzan, sadece silahına uzan. Giovanni belli ki önceden oraya sakladı. Siyah bir çamaşır torbasını Lexus'un altından çekip çıkardı. Aşil tendonunun adını nereden aldığını biliyorsun değil mi? Sebastian'ın uzanamayacağı bir noktada yere serdi. Aşil, en büyük Yunan savaşçısı ama onun da bir zayıf noktası vardı. Sabır, sabır. Savunmasız olduğu tek bir noktası vardı. Bacağının arkasında topuğunun hemen üzerindeki o tendon tek küçük açığıydı. Seninki neydi biliyor musun? Gurur. Hubris. İzlerini örttün fakat asla bulunabileceğini düşünmedin. Sebastian kırık bileği yüzünden sadece sol elini kullanabiliyordu ama yine de bir silahı ateşleyebileceğini biliyordu. Sakince bacağını beton üzerinde eline doğru yaklaştırmaya başladı. İhtiyatlıydın fakat dikkatli değildin. Yine de kötü hissetme. Herkes böyledir. Herkeste okun saplanacağı tek bir nokta vardır. Giovanni çamaşır torbasının fermuarını açtı, sonra saatine baktı. Birlikte geçireceğimiz zaman keyifli olacak demek isterdim ama maalesef işler biraz karışacak. Sebastian bacağını eline doğru biraz daha çekti. Azıcık daha ve sonra elinde biraz daha. Giovanni bir maket bıçağı çıkardı ve bıçağını açarak tezgaha bıraktı. Sebastian bacağını hareket ettirdikçe topuğu yere sürtünüyor, aşil tendonundaki yarık açılıyordu. Acıyı hafifletmek için derin bir nefes aldı, bacağını dinlendirdi, vücudunu dengeledi ve bir şekilde bağırmamayı başardı. Bu arada Giovanni torbadan yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir halat çıkardı ve önüne tezgahın üzerine düzgünce koydu. Sonra bir kerpeten, bir avcı bıçağı. Sebastian fazla zamanının kalmadığını biliyordu. Bacağını yakalayıp yukarı çekti. Kesik iyice genişledi. Bacağına kramp girdi. Gözlerini kapatıp nefesini kesen bir baş dönmesine tutuldu ama yine de bağırmadı. Sadece silahı uzandı. Sebastian bir anda içgüdüsel olarak kılıfı açtı, Magnum'u çekti ve Giovanni'ye doğrulttu. Elimde sana doğrultulmuş bir 357'lik var. Sesinin o kadar acıya rağmen bu kadar sakin çıkmasına şaşırmıştı. Giovanni donup kaldı, koz Sebastian'a geçmişti. Kımıldarsan ateş ederim. Fakat Sebastian onu öldürmeden önce kim olduğunu öğrenmek istedi. Şimdi ellerini kaldır. Yoksa seni çok ama çok yavaşça öldürürüm. Ne de olsa az önce söylediğin gibi yaptığım işte iyiyimdir.
Giovanni adıyla bilinmek isteyen adam kımıldamadı. Sebastian bazı cevaplar alana dek onu öldürmek istemiyordu. Ama eğer adam istediğini yapmazsa tetiği çekecek ve bir an bile yanlış bir şey yapmasına izin vermeyecekti.
Sana söylüyorum, şansını zorlamak istemezsin. Ellerini kaldır ve yüzünü dön.
Giovanni sakince ellerini kaldırdı ve dönmeye başladı.
Kim yolladı seni?
Yanıt yok.
Kim yolladı dedim, beni nasıl buldun?
Giovanni en sonunda yüzünü ona döndüğünde Sebastian adamın boğazında belli belirsiz gergin bir titreme fark etti. Yine de cevap yoktu.
Bu oyalanma sana pahalıya patlayacak dedi Sebastian. Şimdi çıkar maskeni.
Giovanni gözlerini Sebastian'ın mutfak kapısının kenarında yerde duran Glock'una çevirdi. Fakat o tek bakış her şeyi anlatıyordu. O silaha doğru atıldığı anda Sebastian 357'liğinin tetiğini çekti.
Klik. O kadar.
Giovanni garajın diğer tarafına yuvarlandı. Sebastian yeniden ateş etti.
Klik.
Yine.
Silah nasıl boş olabilir? Her zaman dolu tutarsın, her zaman.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.